Ayrım 5.
Geçen gün Leyla sana bir sure okumuştu. İsa'nın çocukluğunu anlatan bir sure. Anımsadın mı? Öteki çocuklarla birlikte çamurdan yaptığı kuş örneklerine can verdiğini. Anımsıyorum. Hatta daha da tuhafı, Muhammed'in mezarında İsa'nın bedeni için hep boş tutulan o odanın varlığı. Peygamberlik kitabına göre onun bedeni de İslamlığın merkezi Medine'ye gömülecek. Anımsıyor musun? Burada Mısır'da Müslümanlar Hristiyanların tanrısına saygı ve sevgiden başka bir şey duymazlar. Hatta bugün bile. Kime istersen sor, hangi müezzine istersen sor dedi Leyla. Sanki doğru söyleyen kime sorarsan sor der gibiydi. Çünkü tertemiz olmayan hiç kimse, de ki bir ayyaş, bir deli ya da bir kadın, Müslümanların ibadet çağrısını okumaya yetkili değildir. Nesim yumuşak, alaylı bir sesle ama dudaklarından gülümsemesi eksilmeden, ''Aslına bakarsan hepiniz birer haçlı olarak kaldınız.'' dedikten sonra arkasına dönüp güllerin arasından yavaşça uzaklaştı, onları yalnız bırakmıştı. Leyla'nın eli hemen alışık olduğu elin kucaklamasını aradı. Leyla şimdi çok başka, tasasız bir sesle, ''Sen bunlara aldırma. Sizin yardımınız olsa da, olmasa da, biz bir gün yine merkezdeki yerimizi almanın yolunu bulacağız. Çok uzun bir geçmişimiz var.'' dedi. Yere devrilmiş bir mermerin üstünde bir süre oturdular. Yalnız kalır kalmaz büyük sorunları unutup başka şeylerden konuşmaya başlamışlardı. ''Bu gece ne kadar karanlık. Yalnızca bir tek yıldız görebiliyorum. Anlaşılan sis var.'' İslam inanışına göre her insanın bir yıldızı olduğunu, o doğduğunda görünüp, o öldüğünde yok olduğunu biliyor muydun? Belki de şu senin yıldızındır David Montolive. Belki de senin. O benim olamaz çünkü çok parlak. Biliyorsun insan yaşlandıkça yıldızı da sönükleşir. Benimki epeyce solmuş olmalı. Orta yaşı geçtim artık. Hem sen bizi bırakıp gittiğin zaman daha da sönükleşecek. Kucaklaştılar, sık sık buluşma kararları, onun izin alır almaz hemen buraya kaçma niyeti, bunlardan konuşuldu. Leyla kaygısız, her şeyi şansa bırakan gülüşüyle, ''Ama Mısır'da zaten çok kalmayacaksın ki, yakında bir yere atanırsın. Nereye, Tanrı bilir. Bizi unutacaksın. Ama hayır, İngilizler eski dostlarına bağlıdırlar, öyle değil mi? Öp beni.'' dedi. Şimdi bunları düşünmeyelim. Gerçekten de bu ayrılığı soğukkanlılıkla karşılayacak gücünün olmadığını sezinliyordu. Başka şeylerden konuşalım. Bak, dün Ali ile İskenderiye'ye gidip öteki uşaklara armağan edecek uygun bir şeyler buluncaya kadar dolaşmadık, yer bırakmadım. Ne buldun? Yukarıda bavulunda mühürlü mavi şişeler içinde Mekke'nin kutsal Zemzem kuyusunun suyu vardı. Bunları purbuar olarak onlara vermeyi düşünüyordu. Kaygıyla sordu. Bir kafirin böyle bir şey armağan etmesi hoş karşılanır mı dersin? Leyla çok sevinmişti. Ne iyi düşünmüşsün David. Tam sana yakışacak bir incelik. Ah, sen gidince biz kendi başımıza ne yapacağız? Montolive saçma bir kendinden hoşnutluk duygusu içindeydi. Böyle kucaklaşamayacakları, karanlıkta el ele oturup yavaşça sessizliğe akıp giden zamanın çetelesini tutan nabız atışlarını, geçmiş deneyimlerin yayıldığı ölü alanı, duyumsayamayacakları bir zamanın geleceğini düşünmek olası mıydı? Kafasından bu düşünceyi kovdu. Acıtıcı gerçeğe dayanabilecek gücü yoktu. Oysa tam bu sırada Leyla şöyle düşünüyordu. Ama hiçbir şeyden korkma. Önümüzdeki yıllar için benim bütün tasarılarım hazır. Gülme. Daha iyi bile olabilir. Sevişmelerimiz bitip şey başladığı zaman ne? Bilmiyorum. Her nasılsa, yansız bir konumdan bakarak birbirimizi düşünmeye, yani birbirinden koparılmış aşıklar olarak belki de birbirlerine hiç aşık olmamaları gereken. Sana sık sık mektup yazarım. Aramızda yeni bir ilişki başlayacak. Yavaş yavaş umutsuzluğa kapıldığını anlayan Montolive, "Lütfen yeter," dedi. "Neden?" Leyla üzüntüsüzce gülümseyerek onun şakaklarını öptü. "Ben senden daha çok görmüş geçirmiş biriyim. Bak göreceksin." Onun üzüntüsüzlüğünün altında Montolive sağlam bir şeyin varlığını sezinledi, dirençli, dayanıklı bir şeyin. Kendisinde eksik olan deneyimliliğe özgü bir nitelik. Baba yiğit bir kadındı. Kötü zamanlarda ancak baba yiğit kişiler neşelerini yitirmeden kalabilirler. Ama söz vermesine karşın Montolive ondan ayrılmadan önceki gece odasına gelmedi. Ayrılık sancılarını keskinleştirmek, daha da kalıcılaştırmak isteyecek kadar kadınlığı vardı. Kahvaltıda Montolive'in açıkça acı çektiğini gösteren yorgun gözleri, bitkin hali onun için sonsuz bir has kaynağı oldu. Giderken onu kayığa kadar atla geçirdi ama Navruz'la Nesim'in varlığı özel konuşmalarına olanak vermiyordu. Neredeyse buna da sevinmişti. Aslında ikisinin de söyleyecek bir şeyleri yoktu. Leyla bütün aşık taşlıkları askıntı olan, sonunda onların tazeliğini kaçıran bitip tükenmez yinelemelerden bilinçsizle kaçınmak istiyordu. Kafasında nitelik ayarı iyice yapılmış, tertemiz bir imge kalmalıydı. Çünkü bunun için çok daha dönüşsüz bir ayrılığın örneği, daha doğrusu küçük bir modeli olduğunu, aralarındaki iletişim sözcüklere ve kağıt aracılığına bağlı kalacaksa, kendisine Montolive'i büsbütün yitirtecek bir ayrılık olduğunu anlayan yalnızca kendisiydi. Söyleyecek yeni şeyler bulma sıkıntısına düşmeden bir düzineden çok mektup yazamazsınız. İnsan deneyimlerinin en zengini anlatım olanakları bakımından en sınırlısıdır da. Sözcükler her şeyi öldürdükleri gibi aşkı da öldürürler. Leyla aralarındaki ilişkiyi daha zengin olan başka bir düzleme kaydırma kararını çoktan vermişti. Ama Montolive onun kendisine sunabileceği şeyden, hayal gücünün zenginliklerinden hala nasıl yararlanacağını bilemeyecek kadar gençti. Büyümesi için ona zaman tanıması gerekecekti. Onu çok sevdiğini, aynı zamanda onu bir daha hiç görmemeye kendisini razı edebileceğini çok açık bir biçimde biliyordu. Onun aşkı nesnesinin ortadan yok oluşunu, kendi ölümünü zaten hesaba katmış, onun üstüne çıkmış bir aşktı. Kafasında birlurlaşmış bir düşünce ona şaşılacak bir üstünlük sağlıyordu. Çünkü Montolive hala kendi saçma sapan, çapraşık coşkularının, isteklerinin, kendine dönüklüğün, süt dişleri çıkaran bir aşkın her türlü bebek bakımı sorunlarının çırpıntılı denizinde bocalarken, Leyla gücünü, özgüvenini kendi durumunun umutsuzluğundan alıyordu. Ruh ve zekasından kaynaklanan gururu ona yepyeni, kuşku duyulmayacak bir güçlülük veriyordu. Yüreğinin bir yanıyla onun böyle çarçabuk gidişine üzülür, onun acı çektiğine tanık olmaktan sevinir, bir daha geri döndüğünü hiç görmemeye hazırlanırken, bir yandan da ona zaten sahip olduğunu, ona güle güle demenin tuhaf ama hiç de zor olmadığını biliyordu. Kayığın bulunduğu yere vardıklarında güle güle dediler, uzun uzun vedalaşma kucaklaşmalarına dördü de katıldı. Seslerle çınlayan güzel bir sabahtı, alçalan sis gölün kıyılarını kapatmıştı. Nesim'in çağırttığı araba titrek kara bir nokta gibi ta karşıdaki hurma ağacının altında bekliyordu. Montolive kayağa adımını attığı sırada bir kez daha çevresine açlıkla baktı. Sanki bu toprakların kendisine iki dilde de iyi şanslar dileyen, gülümseyen üç yüzün bütün ayrıntılarını silin memecesiyle belleğine yerleştirmek istermiş gibiydi. "Geri döneceğim!" diye bağırdı. Ama Leyla onun sesinin tonundaki bütün kaygıyı, acıyı anlamıştı. Naruz'un havaya kalkan eğri kolu, yüzünde çarpık bir gülümseme, Nesim'in bir kolunu Leyla'nın omzuna atmış el sallıyordu. Leyla'nın neler duyduğunu çok iyi anlıyordu ama böylesine karışık, böylesine gerçek duygulara sözcük bulmak olanaksızdı. Kayık uzaklaştı, her şey bitti, perde kapandı. İkinci bölüm. Güzün sonlarına doğru yeni görev yeri belli oldu. Prag elçiliğine verildiğini duyunca çok şaşırdı. Çünkü Arapçasını ilerletmeye bunca zaman harcadıktan sonra sanki öğrendiği bu özel şeylerin işe yarayacağı bir yerde, Doğu Akdeniz ülkelerindeki bir konsoloslukta çalıştırılacağı inancına kapılmıştı. Başlangıçtaki düş kırıklığına karşın kısmetine razı olup Dışişleri Bakanlığı'nın uz dilli bir kişisizlikle salonlarda oynadığı müzikli sandalye oyununda yerini aldı. Küçük de olsa tek avuncu, gittiği ilk görev yerindeki herkesin o ülkenin diliyle, siyasetiyle ilgili konularda kendisi kadar bilgisiz olmasıydı. Elçilik iki Japonya uzmanıyla üç Latin Amerika uzmanından oluşuyordu. Çek dilinin acayiplikleri konuşulurken hepsi birden sıkıntılı yüzlerini buruşturuyor, bakışlarını yaklaşmakta olan bir Slav felaketinin uyarılarıyla dolu, karla aydınlanmış kasvetli görünümlere açılan pencerelerden dışarı çeviriyorlardı. Artık mesleğe adımını atmıştı. İskenderiye'de Leyla'yı ancak 5-6 kez görebildi. Görülmek korkusuyla gizli tutulması gereken, bu yüzden de heyecan verici olmaktan çok tedirgin edici olmuş anlamsız buluşmalar. Üzüntü, tasa duymaması gerekirdi ama doğrusu kendini biraz bayağı bir yaratık gibi duyumsuyordu. Hosnani çiftliğine ancak bir kez 3 günlük bir izinle dönebildi. O 3 gün süresince de eski durumun ve mekanın düşmanca büyüsünden bir an bile kurtulamadı. Öylesine çabuk geçti ki, geçen ilk yazın yangınından sonra kaçak bir akşam kızıllığı kadar kısaydı. Leyla nedense gitgide soluyor, zaman içinde yol alan bir dünyanın eğrisi üzerinden çekiliyor. Montalivin onunla ilgili anılarından siliniyor gibiydi. Yeni yaşamının ön yüzünü mesleğinin renkli ve pahalı oyuncakları, resmi yemekler, yıl dönümleri, kendisi için çok yeni olan davranış biçimleri kaplamaya başlamıştı. İlgisi dağılıyordu. Ama Leyla için durum böyle değildi. O kendisi için tasarladığı yeni rolle kendini yenilemeye öylesine hevesliydi ki her gün içinden rolünü prova ediyor, tuhaf ama bu ayrılığın gerçekleşmesini, eski bağların kopuşunu sabırsızlıkla bekliyordu. Yeni rolünde ne kadar başarılı olacağını bilemeyen bir oyuncu sahneye çıkış işaretini nasıl kaygıyla beklerse öyle. En çok korktuğu şeyi, hoşça kal sözünü duymak için can atıyordu. Ama Prag'dan gönderilen ilk kederli mektupla birlikte içinde erinç denilebilecek yeni bir şeylerin kımıldadığını duyumsadı. Çünkü Montalive ancak şimdi istediği gibi doymak bilmezcesine, düşüncesinde sahip olabilme özgürlüğüne kavuşuyordu. Suda yüzen buz kalıpları arasında gittikçe genişleyen yarıklar gibi artan yaş farkları gövdelerini hızla birbirinden uzaklaştırıyor, koparıyordu. Vaatlerin, okşayıcı sözlerin diliyle tenin tutanağa geçirdiği şeylerin hiçbirinde süreklilik yoktu. Bunların hepsini artık ilk çiçeklenme döneminde olmayan bir güzellik silmişti. Ah, ama yüreğin yerine aklı koyabilecek yürekliliği bir gösterebilseydi. Onu olgunluk döneminde insanın en çok önem verdiği özel bir anlamda hiç kimseye kaptırmayacak kadar kendi iç güçlerinin sağlamlığına inanıyordu. Eğer içlerinden geldiği gibi kendilerini şiddetli arzuya bırakmakta özgür olabilselerdi, bu ilişkinin 12 aydan daha çok süremeyeceğini düşünmekte de haksız değildi Leyla. Gene de uzaklık, aralarındaki ilişkiyi yeni bir alana aktarma zorunluluğu, birbirlerinin kafalarından yaşayan imgeleri üzerinde tazeleyici bir etki yarattı. Montoliv için Leyla'nın simgesi silinmiş değil, kağıt üzerinde yeniden biçimlenirken bambaşka, heyecan verici bir değişim geçirmişti. Leyla, Montoliv'in yazdığı, çaresi ette aranan her şey, dostluk açlığı, unutulmak korkusu, gizleyemeyen uzun, güzel anlatımlı, ateşli mektuplardaki büyüyüş hızına ayak uyduruyordu. Prag'dan, Oslo'dan, Bern'den gönderilen bu mektupların akışı bir ileri bir geri sürdü gitti. Boyutları uzadı ya da kısaldı ama ipleri elinde tutan zeka gücüne, Leyla'nın canlı, adanmış zekasına bağlılığını yitirmedi. Yavaş yavaş büyüyen Montolive, iştenlikli bir İngilizce ya da özlü bir Fransızca ile yazılmış bu mektuplarda kendi büyüme sürecine yardımcı olacak bir yüreklendirme, bir kışkırtmaca buluyordu. Bir bahçıvan nasıl Itır Şahin'in sarılacağı sopayı toprağa dikerse, o da çekicilik ve ağırbaşlılık dışında fazla bir şey istemeyen meslek yaşamının yumuşak toprağına, Montolive'in yanı başına düşünceler ekiyordu. Aşkın biri öldüyse başkası boyatmıştı. Leyla onun biricik akıl hocası, sırdaşı, yüreklendiricisi olmuştu. İngilizceyi, Fransızcayı iyi yazabilmeyi öğrendiyse onun taleplerini karşılamak için öğrenmişti. Doğal olarak kendi ilgi alanının dışında kalacak resim, müzik gibi şeylerden anlamayı öğrenmişti. Ona bir şeyler aktarabilmek için kendisi bir şeyler öğreniyordu. Gelecek ay Zagreb'de olacağını yazıyorsun. Lütfen falan yere git ve sonra bana falan şeyi anlat. Ya da Amsterdam'dan geçecek olmana çok sevindim. Orada bir Klee sergisi var. Fransız basını çok ilgi gösterdi. Lütfen o sergiye git, olumsuz da olsa bana dürüstçe izlenimlerini yaz. Ben şimdiye kadar onun resimlerinin asıllarını hiç görmedim. Yollu şeyler yazıyordu. Leyla'nın aşk öykünmesiydi bu. Zihinlerin cilveleşmesi, ama artık roller değişmişti. Çünkü şu anda Avrupa'nın hazinelerinden yoksun olan Leyla'ydı. Daha da artan açlığını ondan gelen mektuplarla, kitap paketleriyle doyurmaya çalışıyordu. Bu istekleri karşılamak için bütün gücünü kullanan genç adam, şimdiye kadar kapalı olan resim, müzik, yontu ve yazı dünyasının kapılarının birdenbire kendisine açıldığını gördü. Böylece Leyla ona kendi başına elde edemeyeceği bir dünyada neredeyse bedava eğitim veriyordu. Genç yaşındaki eski bağımlılığı yavaş yavaş azalırken onun yerini yenisi alıyordu. Montolive sözcüğün tam anlamıyla gönlüne göre bir kadın bulmuştu. Onun gövdesine duyduğu, başlangıçta çok şiddetli olan özlem, onun yokluğuyla ölmek şöyle dursun, onun yokluğuyla beslenen, yakıcı, kişisiz bir sevecenliğe dönüşürken aşkı da yavaş yavaş hayranlık biçimini aldı. Birkaç yıl sonra Leyla şu açıklamayı yapabiliyordu. Bugün kağıt üzerinde sana kendimi nedense ayrılmadan öncekinden çok daha yakın duyumsuyorum. Acaba neden? Ama ne yazık ki nedenini çok iyi biliyordu. Gene de dürüstlük uğruna hemen şunları eklemişti. Acaba bu biraz sağlıksız bir duygu mu? Dışarıdan bakanlara acıklıca ya da gülünç görünebilir. Kim bilir? Sonra şu uzun mektuplar. David, acaba bir Severina'nın yeğeni Fabrizio ile olan ilişkinin tatlı acıları olmasın? Acaba birbirlerinin aşığı mıydılar diye sık sık merak ediyorum. Aralarındaki yakınlık öylesine içten, öylesine sıcaktır ki. Stendhal böyle olduğuna dair hiçbir şey söylemiyor. İtalya'yı tanımak isterdim. Yoksa sevgilin yaşlandıkça kocamış bir teyzeye mi benziyor? Öyle olduğunu bilsen bile bana söyleme. Ama bir bakıma ikimizin de yalnız olması, yüreklerimizde Afrika'nın ilk çağlardaki haritası gibi ele geçirilmemiş geniş boşlukların bulunması, bunun sonucunda da hala birbirimize gereksinim duymamız da iyi bir şey. Yani sen annesinden başka düşünecek kimsesi olmayan tek evlat gibisin. Benimse kuşkusuz düşünecek çok şeyim var. Ama çok dar bir kafesin içinde yaşıyorum. O balerin için, o balerinle olan aşk serüveninin için anlattıkların hem hoştu hem de dokunaklı. Bana anlattığın için teşekkür ederim. Kendine dikkat et sevgili dostum, kendini yaralama. İşte aralarında gelişmiş olan anlayışın bir ölçüsüydü bu. Montolive başından geçen birkaç serüveni hiç çekinmeden ona bütün ayrıntılarıyla açabilmişti. Az kalsın başına zamansız bir evlilik belası açayazan Grishkin'le aralarında geçen aşk serüvenini kendisini belki bir düelloyla, belki de utandırıcı bir durumla karşı karşıya getiren bir büyük elçinin karısına tutuluşunun mutsuz öyküsünü anlatmıştı. Leyla acı duyuyorsa bile bunu saklıyor, görünüşteki kayıtsızlığının iştenliğiyle ona öğütler veren, onu avutan mektuplar yazıyordu. Birbirlerine karşı açık sözlüydüler ama bazen Leyla'nın bilerek söylediği, genellikle konuşacak kimseleri olmayan insanların yalnızca kağıda aktardıkları, kendini sorgulamaya yönelik şeyler onu neredeyse tiksindiriyordu. Örneğin şöyle şeyler yazdığı zaman, Nesim'in çıplak gövdesini seninkine çok benzeyen incecik sırtını, bel altını aynada hayalet gibi gezinirken birden görmek nasıl şaşırtıcıydı bilemezsin. Tuhaf değil mi? Yere çöküp ağlamaya başladım. Çünkü acaba sana olan bağımlılığım, yüreğimin gizli bir köşesinde yatan, su yüzüne çıkmamış yasak aşk isteklerinin arasına mı yuvalandı? Diye bir soru takıldı kafama. Doktorların büyük çabalarla bulgulamaya çalıştıkları cinselliğin gizleri konusunda çok az şey biliyorum. Onların bulguları beni kuşkulara boğuyor. Sonra ben de biraz da vampirlik olup olmadığını düşündüm. Ne zamandır sana sakız gibi yapışmışım. Kolundan çekiştirip duruyorum. Oysa sen şimdiye çoktan büyüyüp beni geçmişsindir. Ne dersin? Bana yaz. Güvenimi tazele David. Küçük girişkini öperken bile olsa, olur mu? Bak sana en son çekilmiş bir fotoğrafımı gönderiyorum. Ne kadar yaşlandığıma kendin karar ver. Bu fotoğrafı ona da göster. Ona gereksiz kıskançlığından başka hiçbir şeyden korkmadığımı söyle. Ama zaten bunu görürse yüreğine su serpilir. Doğum günümde gönderdiğin telgrafa teşekkür etmeyi de unutmamalıyım. Birden seni balkonda oturmuş Nesim'le konuşurken görür gibi oldum. Artık öylesine zenginleşti, öylesine bağımsızlaştı ki topraklarını görmeye gelme zahmetine bile hiç girmiyor gibi bir şey. Kentteki önemli işler bütün vaktini alıyor. Ama benim yokluğumun engin boşluğu yüreğinden hiç çıkmıyor. Diz dize yaşasaydık bu kadar ayırdına varamazdı. Bunun senin de duymanı isterdim. Birbirimize sık sık uzun mektuplar yazıyoruz. Ruhlarımız sanki birbirinin dublörü. Ama yüreklerimizi özgür bırakıyoruz. Sevmeleri, büyümeleri için. Onun sayesinde bir gün biz Kıptileri Mısır'da eski yerimizi alacağımıza inanıyorum. Ama bu konuya şimdilik keselim. Açık kafalılık, ağırbaşlılık, yüreklilikle seçilmiş sözcükler o dik, işlek el yazısıyla değişik renkli kağıtların üzerine dökülüyordu. Dünyanın kim bilir hangi uzak köşesindeki elçilik evinin bahçesinde Montolive bu mektupları sabırsızlıkla açar okurken kafasında yarı oluşan yanıtı hemen kağıda geçirip zarflayarak giden posta evrakı çantasına yerleştirirdi. Söz gelişi sanatla ya da aşkla, Montolive'in aşkı ya da yaşamla, Montolive'in yaşamı, ilgili mektupların başına hala biçimsel olarak biricik aşkım sözcüklerini yazdırtan bu dostluğa çok bağlanmaya başlamıştı. O da kendi payına Leyla'ya karşı dürüst davranıyordu. Örneğin sevdiği balerin kız konusunu ona açmıştı. Bir ara onunla evlenmeyi düşündüğümde doğru. Kuşkusuz çok aşıktım ama o beni zamanla bu hastalıktan kurtardı. Benim bilmediğim bir dil konuşuyor olması bütün bayağılığını benden gizlemişti biliyor musun? Neyse ki herkesin içinde beni buz gibi donduran birkaç senli benli davranışı oldu. Bir keresinde bale topluluğu bir resmi kabule çağrılıydı. Aramızdaki ilişkiyi bilmeyen meslek arkadaşlarımın yanında dikkatli davranacağını düşündüğüm için gidip yanına oturdum. Biz böyle yan yana oturmuş yemek yerken bir ara elini başımın arkasına uzatıp kaba bir okşama hareketiyle saçlarımı karıştırmaz mı?